Ayrım 3.
Sayfa 28. Zaten bizim şehrimizde Edirne'de din bir korku yahut bir sır olmaktan ziyade bir dünya nizamı gibiydi. Çünkü şehrin her tepesinden ayrı ayrı ve hepsi de birbirinden güzel hesapsız kubbeler, minareler yükseliyordu. Şehir bunlarla öylesine donanmıştı ki onların gölgesinde yaşayıp da her biri daha üstün bir ustanın elinden çıkan bu kubbeleri, minarelerin manalarını duymamak, onların etkisi altında kalmamak kimse için kabil değildi. Bu şehirde doğan ve yaşayan bir insan hatta hiç başını secdeye koymamış olsa bile gökleri delen bu minarelerin şerefelerinden, günde 5 defa adı dünyaya ilan edilen üstün varlığın ve onun dünyaya gönderdiği kutsal elçisinin şanlarını ister istemez ruhunda duyardı. Bu ezanların çağrısı, bu ezanların yaydığı ilahi varlık, bu şehrin sokaklarında bir hava gibi eserdi. Bir hava gibi teneffüs edilerek yaşanırdı. Benim de çocukluk yıllarım bu kubbelerin, minarelerin gölgesinde geçti. Bu gölgelerin ruhuma nakşolunan serinliğini ömrüm boyunca hissettim. Bu camilere ilk ziyaretlerim mahalleden de katılan oldukça kalabalık bir kadın kafilesinin ortasında yürüyen anamın eline yapışarak, eteklerine sarılarak olurdu. Büyük camilerin büyük mermer kapılarından evvela mermer döşeli, etrafı mermer sütunlar, kemerlerle çevrili serin avlularına girilirdi. Sonra ağır bir takım perdeleri aralayarak o zaman bana gökyüzü kadar yüksek görünen kubbelerin harimine süzülünce duyduğum heyecanı hala hatırlarım. Sonraları ise buraları benim devamlı ziyaretgahlarım oldular. Şehrin en hakim tepesinde Selimiye yükselirdi. Edirne'de ovalardan eteklerden başlayarak kademe kademe yükselen bir sıra camiler, kubbeler, minareler ortasında Selimiye bir taç gibiydi. Hiçbir taş eseri dünyada bu kadar güzel, bu kadar tenasüplü olmasa gerektir. Hem de ben sonraları bunların nicelerini gördüm. Selimiye azametli olmaktan ziyade güzeldir. İnsana ruhani duygulardan ziyade hayranlık verir. Ruhta da sükun ve teslimiyet uyandırır. Kalbe muvazene ve huzur getirir. İnsan onunla bir insan eseri olduğu için övünebilir ve bir eşinin daha yapılabileceğine her nedense ihtimal vermek istemez. İnsan kalbi onun bir Allah evi değil, bir kul yapısı olduğu için üstüne titrer. Onun ilan ve temsil ettiği ilahi varlığı korkarak değil, severek benimser. Onun sevdirdiği şeyi insan hiç korku duymadan sever. Selimiye daha çok birer kaleye benzeyen dantela gibi işlenmiş taşlarını, kornişlerini görebilmek için ta yanlarına kadar varılmak lazım gelen Selçuk mabetlerinden başka bir şeydir. Her parçası mıncık mıncık işlenen ve her süsünde cinler, devler, korkular dile gelen Hint eserleriyle onun hiçbir benzerliği yoktur. Bir Çin eseri gibi bir el işi mucizesi değildir. Ne Yunan, ne Rönesans, ne Gotik. Hayır, öyle bir bütündür ki parçalarından her biri diğerlerinden ayrıldığı zaman bir mana ifade etmez. Bu camiin üstünde ayrı ayrı durulacak motifleri, minyatürleri yoktur. Fakat Selimiye'de insan kudreti şu taş denilen ağır maddeyi öyle kusursuz bir tenasüp içinde öylesine bir araya getirerek yükseltmiştir ki bu yükseliş bir hayal eseri kadar güzeldir. Hatta bu göklere ulaşmak hamlesi bu kubbelerin üstünde son düğümünü işlemekle de kalmaz. Bu kubbeyi dört taraftan dünyanın en güzel 4 minaresi 4 kanat gibi kucaklar. Bu hamle müminlerin nerede başladığı ve nerede bittiği bilinmeyen yakarışları gibi sonsuzluk alemine doğru yükselir gider. Bizim kenar mahallenin çocuklarından benden başka mektebe giden olmadı. Bu mahallede her çocuk biraz çalışabilecek yaşa gelince ya bir dükkana çırak olurdu yahut da ağalarının babalarının yanında kır ve toprak işlerine başlardı. Bizim mahallede mektep ve anamdan başka az çok okuyan yazan yoktu ama büyük küçük mahalle halkının mektebe okuma bilene kitaba karşı içten gelen yerleşmiş saygısı vardı. Bizim mahalle halkı için mektep, kitap ve okuyan insan büyük ve mutlu varlıklardı. Bizim mahalle sokaklarında yerlerde hiçbir yazılı kağıt parçası görülmezdi. Nereden gelmişse gelmiş, ister bir rüzgar uçurmuş olsun, sokağa düşen her yazılı kağıt parçasını gören büyük küçük herkes onu hemen yerden kaldırırdı. Bir saçak arasına, bir duvar kovuğuna sokuştururdu, ayak altından kurtarırdı. Çünkü üzerinde harfler, yazılar taşıyan bir kağıt parçası kutsal bir şeydi. Çünkü Kur'an kağıtlara yazılırdı ve o rüzgarların uçurduğu kağıt parçası bir Kur'an yaprağı da olabilirdi. Bizim evdeki masal veya din kitapları da daima yukarıda, duvarların yüksek yerlerindeki hücrelerin içinde veya rafların üzerinde dururdu. Kur'an-ı Kerim'e gelince onu ancak öpüp alnımıza koyduktan sonra elimizde taşıyabilirdik. gene öpüp alnımıza değdirdikten sonra yerine yerleştirirdik. Kur'an ancak ayak altı olmayan tenha ve korunmuş köşelerdeki yüksek mevkiinde saklanabilirdi. Ancak keseler, muhafazalar, bohçalar içinde dururdu. Onun bulunduğu yerde olur olmaz hareketler yapılamaz, olur olmaz şeyler konuşulamazdı. Kur'an herkesin el dokunduramayacağı kutsal bir emanet sayılırdı. Beni benden yetişkin ve küçük yaşlarından mahalleden ayrılıp yatılı asker mekteplerine giden ağabeylerim gibi okutmak istiyorlardı. Önce bize en yakın bir mahalle mektebine verdiler. Bu taş bina bizim mahalleye bakan Muradiye Camii'nin çevre binalarından bir parçaydı. Belki de bu camiyle beraber yüzlerce yıl önce yapılmıştı. Büyük pencereleri kalın demir parmaklıklarla örülmüştü. Bu caminin etrafında bizim taş mektepten başka, o zaman hala işleyen bir imaretle bir Mevlevi tekkesi ve şehrin sayılı insanlarının gömüldüğü etrafı ağır demir parmaklıklı bir mezarlık vardı. Bunların hepsi de koyu yeşil ve çoğu asırlık ağaçların arasında birbirleriyle öyle kaynaşmışlardı ki, bu Muradiye Tepesi bizim kenar mahallenin üstünde çiçekleri taştan abideler olan büyük bir demet gibi yükselirdi. Günün beş vaktinde Muradiye Camii'nin minaresinden müezzinin müminleri ibadete davet eden sesi aşağı mahallelere doğru yayılırdı. Bu ses duyulunca büyüklerin yüzüne başka bir hal gelirdi. Biz aşağı mahalle çocukları itişme kakışmalarımızı ezan bitinceye kadar keserdik. Ramazanlarda caminin minaresine mahya gerilirdi. Kandil bayram günlerinde camide mevlüt okunurdu. Tekkede ayin yapılırdı. İmaretten fakirlere her sabah çorba, her gün fodla, her perşembe pilav, zerde dağıtılırdı. Bu tepe kenar mahallemize biraz yukarıdan bakardı. Fakat ben içimden gelen bir duyguyla yolumun bir gün oradan geçeceğini, bu asırlık ağaçlar altında bu camiler, tekkeler, imaretler arasında geçirilecek zamanlarım olacağını sezinlerdim. Orasını yadırgamazdım. Öyle de oldu. Babam beni bir gün elimden tuttu, boynuma anamın diktiği bezden bir kese takıldı, buna bir de elif cüzü konup mektebe başlatıldım. Ama o sırada ben mahalle mektebinin bana verebileceği kadar okuyup yazmayı zaten biliyordum. Sarıklı bir hocanın beni rahlesinin önüne oturtup besmele çektirmesi ve harflere başlatması merasiminden ibaret kaldı. Fakat yaşım daha üstün bir mektebe girmeye hak verinceye kadar bu taş mektebe devam etmem lazımdı. Mektep değilse bile mektebin çevresi benim için yeniydi. Büyük cami bu tepeyi kaplayan binaların merkezindeydi. Önünde taş döşeli büyük bir avlu vardı ki ortasında bir şadırvan bulunuyordu. Sıra sıra bacaları, kubbecikleri ile imaret binaları, sonra kapısındaki yeşil boyalı ağaç sütunlarla oturtulmuş bir revak taşıyan Mevlevi tekkesi, öbür tarafta şeyhlerin konakları, dedelerin, dervişlerin evleri, cami harimindeki türbeler, mezarlar. Bu tepeden baktığım zaman bana bizim mahalle aşağıda kademe kademe alçalan bahçeler içinde kaybolmuş evleri, bazen sislere, bazen de evlerin bacalarından tüten dumanlara gömülmüş mütevazi varlığıyla olduğundan daha uzak görünürdü. Bu mahalle benim için artık bir mazi oluyordu. Nitekim mektebe başlayışım benim kenar mahallenin sokaklarından devamlı ayrılışım gibi bir şey oldu. Çünkü yeni çevremde her şey başkaydı, burası başka bir yerdi. Burada bizim mahalle sokaklarının sadeliği, canlılığı belki de yoktu. Burada her şey sessiz ve derin bir ibadet içindeydi. Burada yollardan, meydanlardan geçenler daha yavaş yürüyorlardı. Konuşanlar daha alçak sesle konuşuyorlardı. Şeyhlerin, tekke evlerinin çocukları meydanlarda görülmezdi. Cami avlusundan yahut imaret meydanlarından hiçbir çocuk sesi gelmezdi. Bizim taş mektebin çocukları bile evlerine sanki bu alemin nizamını bozmaktan çekinirlermiş gibi başka sokaklardan sessiz sedasız gider gelirlerdi. Kavgalar, gürültüler, oyunlar daha uzaklarda olurdu. Bizim çetecilik, komitacılık oyunları, taş ve sapan kavgaları, Hristiyan, Rum, Bulgar mahalleleriyle bizim mahalle çocukları arasındaki milli boğuşmalar ise artık benden çok uzakta kalmıştı. Bu sapa yerin zaten pek yolcusu da yoktu. Dedelerde, dervişlerde, camiye, ibadet ve tekkeye ayin için gelenlerin hepsinde istiraka, kendi içine gömülmüşlüğe benzer dalgın ve müşterek bir ruh hali vardı. Fakat bu tenhalık, bu ruh, bu binaların azameti benim ruhumu her nedense ezmiyordu. Ben bu havaya sanki evvelden hazırlanmış gibiydim. Her tarafına büyük taş yapıların gölgeleri düşen serin yollarda, avlular, meydanlar, taaklar, revaklar arasında sanki evimde gibi dolaşırdım. Bir süre sonra bu aleme o kadar bağlandım ki gün akşama yaklaştığı zaman kendi mahallemize inince, mahalle sokaklarındaki eski arkadaşlarımı, onların kendi aralarındaki itişip kakışmalarını artık manasız görmeye başlamıştım. Asıl beklediğim günler perşembe günleriydi. O gün mektep erken kapanırdı. Çocuklara imaretten fodla pilav zerde verirlerdi. Öğleden sonra Mevlevi tekkesinde ayin yapılırdı. Ayin saatinden önce cami boş veya tenha idi. Bu camiye girdiğim zaman kendimi herkesin yaşadığı alemden ayrılmış bir takım burçlara yükselmiş sanırdım. Ağaçlar arasından süzülebilen ışıklar mermer kornişli büyük pencerelerin demir parmaklıklarından sızınca evvela ceviz pencere kapaklarının arabesk işlemelerini aydınlatırdı. Aralarına renk renk camlar geçirilmiş alçı tezyinatlı kubbe pencerelerinden içeriye ancak loş bir aydınlık süzülürdü. Bir köşede mermer sütunlar üzerine oturtulmuş yaldızlı kafeslerle çevrili bir bölme padişahlar içindi. Camiin iç cephe duvarı boyunca insan boyunu aşan pirinç şamdanlar konulmuştu. Sedef işlemeli rahleler üzerinde el yazması altın ziynetli büyük Kur'anlar dururdu. Duvarlar çepeçevre mavi yeşil çinilerle kaplıydı. Belki 500 yıldan beri bu duvarları süsleyen bu çinilerde hala taze bir çiçek bahçesinin yaşayan renkliliği vardı. Daha yukarılarda yazılar, motifler sıralanmıştı. Nihayet renk renk nakışlar, şekiller şaşırtıcı bir intizam içinde yükselerek büyük kubbenin mihrak noktasına toplanır, düğümlenirdi. Cami'in müezzini sık sık bu camiye gelen bir çocuğun namazlar başladığı zaman bir kenara sokulup cemaatle beraber ibadet etmesine alışıktı. Anamın bana öğrettiği bütün namaz surelerini, namaz kaidelerini biliyordum. Namazın sonunda el açıp dua ederken Allah'tan anam, babam, Müslüman ümmeti, şehitlerimiz ve kendim için isteyeceğim şeyler baştan başa ezberimdeydi. Namazdan sonra cami avlusunda dalları her tarafa gölge veren ulu ağaçların gövdelerini çeviren sedirlere otururdum. Yahut da büyük şadırvanın serin sayvanı altındaki peyklere ilişirdim. Küçük köpüklü bildur damlaların havuzun yüzünde kovalaşmalarını seyreder, ayin saatini beklerdim. Bugün o ihtişamdan, o ulu ağaçlardan, o sudan, şadırvandan, imaretten, tekkeden, mektepten, çevre binalarından, hatta o sayılı insanlar mezarlığından, hülasa renkler ve maneviler aleminden orada haraba yüz tutmuş bir cami yalnızlığından başka hiçbir hayat eseri kalmamıştır. Şimdi ben bu yalnızlık ve terk edilmişlik alemine her gidişimde hem kaybolan bir geçmişe hem de kendi ellerimize tahrip ettiğimiz ulu tarih ve ihtişamın yadımda kalan hatırasına sessiz gözyaşlarımla ağlarım. Ayin yaklaştıkça tekke halkının gidiş gelişleri artardı. Bunların her birini uzaktan birer birer tanırdım. Fakat beni en çok ilgilendiren Bahçıvan dedeydi. Dede belki 60, belki 70 yaşlarındaydı. Hayderiyesi temiz Mevlevi kıyafeti içinde mübarek bir yüzü vardı. Onu daha yakından görebilmek için bazen konak bahçesini çeviren taflanlarla menekşe güllerinin arasına saklanır gözetlerdim. Dede bahçede daima yapacak bir iş bulurdu. Tarhları kabartırdı, gülleri karanfilleri temizlerdi, fideler dikerdi, çiçekleri sulardı. Bana dede daima bir şeyler okuyor gibi gelirdi. Belki ilahiler, belki dualar. Namaz vakti gelince asma çardağına asılı hasır seccadesini indirir, havuzun kenarına sererdi. Namazdan sonra ellerini Allah'a açarak uzun, derin yakarışlara dalardı. Ona baktıkça gözlerimin önüne kendi babam gelirdi. Babam da hizmetinde bulunduğu konağın bahçesinde böyle çalışırdı. Onların yüzleri gibi herhalde ruhları da birbirlerine benzerdi. Babamın da toprağı işler, tarhları çabalarken dilinden dualar düşmezdi. O da yaseminlerle mor salkımların sardığı çardağın gölgesinde namazlarını kılardı. Sonra ellerini Allah'a açıp başını göğsüne eğdiği zaman onun da yakarışları, duaları uzun bir kendinden geçiş halini alırdı. Onun da yüzünde tıpkı Bahçıvan Mevlevi dedesinde olduğu gibi imanın ve ümidin mübarek sükûnu vardı. Babama da Bahçıvan derlerdi. Bahçıvan Mehmet Ağa denildiği zaman sakin, olgun, inanılan ve sayılan bir insan hatıra gelirdi. Bahçıvanlık onun sanatı değil, dini gibiydi. Bunu evimizin halkı içinde sanki bir din haline getirmişti. Babam da bahçıvan dede gibi çiçeklerin arasına gömüldüğü zaman kendinden geçerdi. Onlarla sanki konuşurdu, biraz da kendi eseri olan bu yaratıkları sanki çocukları gibi kendinden birer parça sayardı. Tıpkı çocuklarında olduğu gibi cins cins çiçeklerde ayrı ayrı tabiatlar, ayrı ayrı arzular seçerdi. Onların heveslerine, saadetlerine yetişmeye çalışırdı. Ayin yaklaştıkça tekke kapıları açılırdı. Yaya yahut faytonlar, konak arabaları içinde misafirler görünmeye başlarlardı. Kıyafetsiz mahalle çocuklarını tekkeye sokmazlardı. Bunlar kapının önünde halkalar çevirerek sıkılıncaya kadar beklerlerdi. Sonra dağılırlardı. Fakat ben kapının dışındaki sütunların arasına sokulurdum. Gelen gidenleri seyrederdim. İçeriden gelen sesleri dinlerdim. Kapıların aralığından bir şeyler görmeye çalışırdım. Ayinin sonuna kadar yerimden kıpırdamazdım. Bir zaman böyle gitti, gene böyle bir ayin günüydü. Dervişler, dedeler, misafirler kaynaşıyorlardı. O sırada arkamdan biri hafifçe kulağımdan yakaladı. Başımı çevirince bunun bahçıvan dede olduğunu gördüm. Dedenin yüzünde her zamanki mübarek ve nurani tatlılığı vardı. Hiçbir şey söylemedi. Fakat kulağımı bırakmadan beni önüne kattı. Kalabalığın arasından tekkeye girdik. Beni kapının iç tarafında bir yere yerleştirdi. Hafifçe güldü ve ayrıldı. Ondan sonra her ayin günü tekke kapısından bu yeni yerime süzülürken bana hiç dokunan olmadı. Herkes yerini alıp da şeyh postuna yerleşince ayin başlardı. Yüksek yapısı kumral bir sakalla çevrilen renkli yüzü, sakin ve heybetli görünüşü ile şeyh temiz ve güzel bir insandı. Bu haliyle o bana insanların üstünde ve üstün bir varlık gibi görünürdü. Ayinin başında evvela ney, zinç, kudüm sesleri arasında hafif bir musiki havayı doldururdu. Dinleyenler sanki kendi derinliklerinde kaybolurlardı. Sonra sesler hamle hamle yükselirdi. Rubailer, gazeller, ilahiler birbirini takip ederdi. Ney ve kudüm şevki denizler gibi coştururdu. Zinç tiz işaretlerini verirdi. O zaman sofanın etrafında sıralanmış dervişlerin, dedelerin harekete geldikleri görülürdü. Nihayet sema başlardı. Evvela genç dervişler devrana kalkarlardı. Tekke konağının küçük çocuklarının da bir süre ortada pervaneler gibi döndükleri görülürdü. Sonra yaşlı dervişler, dedeler devrana karışırlardı. Bahçıvan dede bunların arasında bulunurdu. Başı yana eğik, gözleri kapalı, kolları göklere uçmak ister gibi yavaş yavaş açılarak, yükselerek ağır ve azametli devranına başlardı. Uzun mevlevi sikkeleri altında başları omuzlarına düşmüş, genç, taze yahut siyah veya kumral sakallı temiz yüzler, açılmış kollar, beyaz, toz pembe veya hafif tirşe tennurelerin dönen, dalgalanan, açılan etekleri altında ve ayak parmakları üzerinde, sanki yerden kesiliyormuş, sanki uçuyorlarmış gibi görünen, daima dönen insan vücutları. Bunlar kah toplanır, kah açılırlardı. Fakat karışmadan, çarpışmadan, musikinin bazen şevk, bazen şikayet çağlayan dalgalarıyla savrulup dönerlerdi. Bu sıralarda musiki en ruhları sarıcı, en mest edici fasıllara girer ve ney devrana hakim olurdu. Bu başka bir alemdi, ruhları çeken, sürükleyen bir alem. Bana öyle gelirdi ki bu dönüşler, bu devran içinde bu sofa sanki bu dünyadan kopardı. Bu topraktan kurtulurdu. Sanki yıldızların ebedi devranı içine karışırdı. Nurdan bir küre gibi döne döne sonsuzluklara doğru uçar giderdi. Bir İmparatorluk Masalı. İkinci Bölüm. Zaman ayini de tekkedeki devran gibi baş döndürerek geçiyordu. Vakit geldi, beni askeri rüştiye mektebine yazdırdılar. Büyük ağabeylerim de vaktiyle bu yoldan sırasıyla mekteplerini tamamlayarak birer birer ordu saflarına karışmışlar, memleketin sınırlarına doğru uzaklaşmış gitmişlerdi. Şehrin kenarında bir göçmen köyünün hayatını yaşayan mahallemizde onların bazen parlak kılıçları ve göz alıcı üniformaları ile görünüşleri önemli bir olay sayılırdı. Bu olay benim üzerimde de etkisini yapardı. Yavaş yavaş ben de dünyayı bu üniformaların, kılıçların ışığı içinde görmeye alışıyordum. Zaten Edirne bir ordu şehriydi, bir ordugâhtı. Sokaklar her zaman asker doluydu. Şehrin etrafı kışlalar, istihkamlarla çevriliydi. Mızıka ve boru sesleri günün hemen her saatinde havayı çınlatırdı. Bu şehirde hayat bir kale hayatıydı. Bu hayatın havaya yaydığı asker ruhundan hiç kimse uzak kalamazdı. Ben de asker rüştiyesine yazılıp orada ilk defa sıraya girince bunu hiç yadırgamadım. Çok geçmeden ben de kendimi yarın büyük bir ordunun saflarına karışacak, sınırlardan sınırlara koşacak, büyük bir devletin varlığını kılıcıyla koruyacak biri gibi saymaya başladım. Demek ki şimdi önümde gerçek muharebeler, savaşlar vardı. Mahallenin eğri büğrü sokaklarında belimize kılıç diye tahta parçaları takıp, omuzlarımıza silah diye değnekler asarak çetecilik oyunları oynadığımız, baskınlar yaparak esir alıp esir verdiğimiz, gazi şehit olduğumuz günler artık arkada kalmıştı. Şimdi gerçek savaşlar için hazırlanmam lazımdı. Mektepte hayat kumandanlara tabiydi. Sıralara diziliyor, idmanlar, talimler yapıyorduk. Daha ilerisi için silah oyunlarına, manevralarına hazırlanıyorduk. Bu yeni mektebimde en büyük fatihler dünyanın en büyük adamları olarak öğretiliyordu. En büyük milletler de en muharip milletlerdi. Biz muharip milletlerden biriydik. Dünyada kılıç her şeydi ve gaye cihangirlikti. Biz de cihangir olacak dünyayı zapt edecektik. Sınıfların duvarlarında Fatih'in, Yavuz Selim'in, Napolyon'un, Büyük Frederick'in resimleri asılıydı. Padişah en büyük muharip ve gazi olarak anılırdı. Ama hiçbir yerde resmi görülmezdi. Sınıfta adı geçerken ders veren subay kürsü üzerinde hemen doğrulurdu ve biz çocuklar hep birden ayağa kalkardık. Devletimiz bir cihangir devletti, bir imparatorluktu. Bu cihangir devleti atalarımız bir aşiretten çıkarmıştı. Onu korumak ve daha da büyütmek, işte bizim vazifemiz buydu. Sınıflar ilerledikçe görüş ufuklarım da genişliyordu. Üç kıtanın birleştiği yerde dünyanın kilit noktalarını elinde tutan büyük bir devletimiz vardı. Bu devlet Osmanlı devletiydi, yani bizim devletimizdi. Sınıfların duvarlarına asılan haritalarda bu büyük imparatorluğun toprakları toz pembe bir renkte gösterilirdi. Bu topraklar bana dünya kadar geniş görünüyordu ama onları gene de dar buluyordum. Afrika'nın ortasındaki büyük sahraya kadar, Trablus, Bingazi, Libya, sonra Habeşistan'a kadar, Mısır, Sudan bu toprakların içinde görünüyordu. Hatta Tunus Beyliği bile pembe bir çizgiyle sınırlandırılmıştı ki bu rengin manası bir nevi himayeydi. Sonra Hint denizine kadar Yemen ve bütün Arabistan kıtası bizimdi. Irak, Suriye, Sina ve nihayet İran ve Rus sınırlarına kadar Anadolu bu topraklara dahildi. Girit'ten, Kıbrıs'tan, Ege adalarından başka bütün Trakyalar, bütün Rumeli vilayetleri devletimizindi. Hatta Balkanlar'da Bulgaristan'ın yarısı da bu himaye çizgisi içinde bizim sayılırdı. Makedonya'nın ve Arnavutluğun ötesinde Bosna Hersek kıtası da pembe renge boyanarak imparatorluğun sınırı Sava'ya, Dalmaçya'ya kadar uzatılırdı. Ders aralarında çocuklar bu haritaların başına toplanırdık. Devletimizin sınırlarına bakardık, bu sınırların çevrelediği topraklara. Bizim topraklarımız derdik, bu sözleri seve seve ve sık sık tekrarlardık. Bizim topraklarımız, bizim devletimiz. Bunları söylerken içimizde bir şeylerin coştuğunu, bir şeylerin kabardığını ve bu hislerin beni büyüttüğünü, gururlandırdığını duyardım. Duruşumu, yürüyüşümü değiştirmiştim. Hele mektep dağılıp da sokaklara çıktığım zaman asker veya asker mekteplerinden olmayan herkese karşı bir nevi yüksekten bakardım. Bu devlet, bu imparatorluk benim için artık her şeydi. Bu topraklar bile bana az görünüyordu. Ders aralarında bu haritaların başına toplanan çocuklar arasında ben de bizim topraklarımızdan koparılan ve tabii haksız koparılan ülkeleri parmaklarımla gösterir, sınırlarını çizerdim. Kafkasya, Kırım, Besarabya, Romanya, Tuna eyaletleri, hatta Cezayir ve Atlas ülkeleri, bunlar hepimizin hayallerinde tüterdi. Bazen öyle coşardık ki o anda bize sorsalar bütün dünyanın sınırları bizim devletimizin sınırlarından ibaret olsun isterdik. Bu ihtiraslı duyguların uyandırdığı hayal genişliği altında kafamda çocukça da olsa bir takım hükümlerin berrak ve aydınlık olarak yerleştiğini görüyordum. Artık şunu biliyordum ki vatan devlet sınırlarının varabildiği her yerde. Sınırlarımız nerelere varıyorsa vatanımız orasıydı. Bu sınırlar ise ordumuzun gidebildiği yerlerdi. İmparatorluğun orduları nerede iseler vatanın sınırları da oradaydı. O halde ordu vatanın temeliydi, devleti yaşatan ordumuzdu.